Bismillahirrahmanirrahim. Merhabalar aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğu programımıza bugün Aziz Mahmut Hüdayi ile devam ediyoruz. Hak dostları, hakkın erenleri güzel bir hayat sürmek suretiyle Allah'ın kullarının önünde önce insanlar olmuşlardır. Onlar hem medeniyet öncülerimiz hem de kullukta öncülerimiz olmuştur. Zira onlar da peygamberlerin izinde en güzel şekilde yürümeye çalışmış ve bu alanda ümmetin hüsnü zanını kazanmışlardır. Allah söz ve hallerinde en güzeli gerçekleştirmeyi bir şekilde nasip ettiği bu kulların bu irfan sofralarında, hikmet sofralarında bir şekilde beslenme niyetiyle bulunuyoruz. Umarız hakim olan Mevlamız o hikmet damlalarından, o yüce cevherden hepimizin nasibini artırır, istidadını geliştirir efendim. Hazreti Hüdayi'nin hikmetli sözlerinden oluşan divanı var. Şiir şeklinde söylenmiş güzel hikmetler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şiirin bazısı hikmettir buyurur. Öyle zannediyoruz, öyle kanaat getiriyoruz ki, hüsnü zannımız odur ki, bu ariflerimizin gerek nesir şeklinde, gerek şiir şeklinde söylediklerinde hikmet kokusu var ve hikmetin tadı var, lezzeti var. Bizler de bu hikmetten pay almak istiyoruz. Bugünkü nasibimizi okuyalım inşallah. Nuri Hakk'a baka bir gün ola ebsar-ı kulub. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Nefahat-ı Kerem'i bir gün ola ede hubub. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Pür heva nefsin elinden nidelim neyleyelim. Hak bilir halimizi hod kime ne söyleyelim. Geliniz imdi ulular yolunu söyleyelim. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Nefsü şeytana zebun eylemeye kullarını. Aşık-u sadıka asan getire yollarını. Vara bülbülleri seyran ede dost illerini. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Mülkü ko, malike bak, leylü nehar eden odur. Cemi ezdad eduben, unsuru çağır eden odur. Ateşi gülşen edip düşmeni yar eden odur. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Mahz-ı fazlıyla esirgerse Hüdayi'ye yeter. Nazar-ı lütfuyla kârı onar, işi biter. Zâkiri zikreder ol, zikreden envara batar. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Hazreti Hüdayi bu hikmet dolu şiirinde İlahi inayete, yani Mevla'nın yardımına ve keremine sığınır ve oradan ümit var olmak gerektiği üzerinde hassasiyetle durur. Efendim, insan ümitle yaşar derler. Gerçekten öyledir. Ümidin bittiği yerde insan biter, tükenir. Onun için ümit ışığını yürekte asla söndürmemeli. Ne kendi ümitlerimizi söndürmeli, ne de başkalarının ümitlerini söndürmeli. Günahlara batmış olabiliriz veya birileri günahlara batmış olabilir. O Rahman ve Rahim olan Mevlamızdan günahkarın ümit ipini, ümit musluğunu keserseniz efendim, o neyle dirilecek? O bakımdan Rabbimizden umduklarımız olabilir. Yüreklerimizde güzel hedefler gerçekleşebilir. Ancak hadisatın seyri, esen rüzgarlar, dalgalar, fırtınalar belki ümidimizi tükenmeye doğru götürebilir. İşte bu noktada ümidi bitirmemek esastır. Şu aleme kesb-i kemal edip seyri cemale ermek için geldik der büyükler. Yani insan-ı kamil olmak ve rızayı ilahiye ererek o zat-ı uluhiyeti müşahede edebilecek efendim, o kıvama, o seviyeye erişmektir hayattan gaye demişlerdir. Bu kemal yolculuğunda da, insan-ı kamil olma yolculuğunda da, inişler, çıkışlar, bazen ayak kaymalar, düşmeler, kırılmalar, yaralanmalar olur. Ama bütün bunlara rağmen insan ümidini koruyorsa, Rabbine karşı ümit varsa, o insan hala bitmemiştir. Umulur ki o ümit ettiğine kavuşacaktır. İşte Hazreti Hüdayi de bu hikmetinde nice nice ümitlerini dile getirir. Nur-i Hakk'a baka bir gün ola ebsar-ı kulub. Der ki, bir gün der inşallah kalp gözlerimiz açılır da kalplerimize o görebilecek bir göz Rabbim nasip eder de Cenab-ı Hakk'ın nurunu her şeyde müşahede edebilen bir kıvama, bir kaliteye, bir nimete ermiş oluruz der. Şu aleme Rabbimiz ama olarak göndermedi. En azından gönül gözlerimizi kör olarak göndermedi. Baş gözlerimiz imtihan kastıyla alınmış olabilir, bilemeyiz. Alınmasında mı hayır var, verilmesinde mi? Kişi şükrünü eda edebiliyor mu, edemiyor mu? Bunların her biri öte alemde, ahiret aleminde bir bir ortaya çıkacak. Dolayısıyla Rabbimiz esas körlüğün kalp gözü körlüğü olduğuna dikkat çeker Kur'an-ı Kerim'de. Baş gözü körlüğünü neredeyse körlük saymaz. İşte Hazreti Hüdayi de o ümidi korur. Der ki, nuru hakka baka bir gün ola efsar-ı kulub. Şu kalplerimizin gözleri açılır da bir gün Cenab-ı Hakk'ın nurunu müşahede eder der. Esasen gönül gözü açık olan, firaseti ve basireti açık olan arifler şunu ifade etmişlerdir ki, her zerrede, her hadisede, her varlıkta Cenab-ı Hakk'ı müşahede etmek, bir şekilde onun idrakinde olmak, farkında olmak mümkündür. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kulluk kalitesine de işaret eder. İhsanı tarif ederken Cebrail ihsan nedir ya Resulallah deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihsan sanki Allah'ı görüyormuşçasına bir kulluk yapabilmendir cevabını verir. Sonra ikinci kademe olarak her ne kadar sen onu görmüyorsan da şayet onu görmüyorsan onun seni gördüğünü bilmendir buyurur. Ancak ihsanın yüksek kalitesi olarak, ihsanın en üst kademesi olarak Efendimizin işaret ettiği sanki Allah'ı görüyormuşçasına, her şeyde hissediyormuşçasına bir kulluk kıvamı efendim önemlidir. İşte ihsan odur. O seviyeye kul erişebilir mi? Erişebilir. Peki Allah'ı baş gözüyle mi görecek yoksa gönül gözüyle mi hissedecek? İşte ariflerimizin birçoğu demişlerdir ki göz baş gözü çoğu zaman kalp gözünün gözlüğü mesabesindedir. Esas gören içtedir. İşte gönül gözü kör olanlar bakar kör olarak dolaşırlar. Hakikatleri hissedemezler, fark edemezler. Perdenin arkasını sezemezler. İşte perdenin arkasını sezen, yani rızka bakıp da rezzakı unutan değil, sanata bakıp da sanatkarı unutan değil. Belki rızıkla beraber rezzakı fark eden her çeşit sanatta sanatkarı müşahede edebilen bir idrak kapasitesi, bir yürek efendim olgunluğu, işte biz buna kalp gözü diyoruz. Hazreti Hüdayi de bundan ümidini kesmez. Bir gün olur inşallah der. Cenab-ı Hak gönül gözlerimizi açar da Hakk'ın nurunu, o göklerin ve yerin nuru olan, gökleri ve yeri nurlandıran Rabbin nurunu her şeyde müşahede eder. Onun tecellilerinin farkına varırız der. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Bir de bunu kendi amellerine bağlamaz. Yani biz şu amelleri yapacağız, efendim, şu işleri gerçekleştireceğiz ve sonuçta bunu başaracağız demez. İlahi lütfa bağlar adeta bu ümidini. Elbette kulun amelleri karşılıksız değildir. elbette zerre miktar yapılan şey görülecektir. Teraziye konacaktır. Rabbimiz onu mutlaka bir şekilde değerlendirecektir. Ameller lüzumsuz değil. Ameller insanın derece almasında, Rabbin rahmetini üzerine çekmesinde son derece önemli vesilelerdir. Hakkın rahmetine erişme vesileleri. Lütfu inayete kavuşma vasıtaları. Amel bu anlamda önemlidir. Bir takım fiiller, hayırlı ameller gerçekleştirmek son derece önemlidir. Ancak bütün bunlarla beraber kul kendi yaptıklarına değil Mevla'nın lütfuna nazar edecek. Hak'tan onu niyaz edecek. Çünkü bütün amellerimiz de kabule muhtaç. Bize göre amel belki ameldir, salih ameldir ama acaba Rabbin katında hakikaten makbul bir amel midir? Kabul edilmiş midir? Kalite olarak hangi dereceyi almıştır? Bunu bilemiyoruz. Bilemeyince kul olarak daima rahmet-i rahmana, lütfu ilahiye bir şekilde sarılmak durumundayız. Hazreti Hüdayi de bu sırra dikkat çeker ve ümidini ona bağlar. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Çünkü der Mevlamız Kerim bir Mevla. Yani cömert bir Mevla. Asla cimri olmayan, kullarına vermekten çekinmeyen, bol bol veren bir Mevla. Madem ki böyle Kerim bir Mevlamız var, o zaman biz o yüce kapıdan, o keremi bol, ikramı bol, fazlı bol, cudu bol kapıdan böyle bir beklentimiz, böyle bir ümidimiz var der. Yaptıklarımıza değil, rahmet-i rahmana güveniyoruz. Onun hazinesine ümit ediyoruz diyerek böyle bir niyazda bulunur. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Efendim insanları çoğu zaman harekete geçiren zanlarıdır, kanaatleridir. Onun için insan olumlu düşünmeye kendini alıştırmalıdır. Hüsnü zan böyle bir şeydir. Allah'a karşı hüsnü zan beslemek son derece önemlidir. Kutsi hadiste Rabbimiz ben kulumun zannı üzereyim buyurur. Yani kul Mevlasına nasıl zan ve kanaatte bulunursa onun kendisine nasıl muamelede bulunacağına dair bir zan, bir kanaat taşırsa içinde Cenab-ı Hakk'ın tecellileri, kuluna açacağı kapılar ona göre şekillenecek, ona göre açılacak ya da kapanacaktır. Dolayısıyla bu Allah adamlarının, bu ariflerin, bu hakim kulların Cenab-ı Hakk'a karşı sürekli böyle bir hüsnü zan halinde bulunmaları belki onları büyük yapan da budur. Cenab-ı Hak'tan ümidini kesen, kendisine rahmet damlası bile düşmeyeceğine inanan bir kimseye nasıl bir rahmet gönderilebilir? Onun için efendim Rabbimize karşı zannımızı, inancımızı, düşüncemizi daima pozitif olarak gerçekleştirmek, daha doğrusu o yöne doğru yöneltmek her zaman rahmet kapılarını çalma noktasında daha güzel bir edeptir. Nefahat-ı keremi bir gün ola ede hubub, umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Diyor ki onun ikram nefhaları, ikram yelleri bir şekilde inşallah diyor bir gün esecek. Esecek ve ilahi rahmet inecek. Biliyorsunuz çoğu zaman yağmur yağmadan önce tatlı bir rüzgar eser. İşte o yağmuru yani bereket olan yağmuru, rahmet olan yağmuru müjdeleyen bir rüzgardır. Cenab-ı Hak ve erselne riyaha büşran beyne yedeyi rahmetih buyurur. O rahmetinden önce bir rüzgar gönderir der. İşte onun için nefahat kelimesi tasavvufta da arifler lisanında da çok kullanılan kelimelerdendir. Rahmet öncesi ferahlık diyelim. Rahmet öncesi güzel güzel rüzgarların esmesi. Gönül iklimi de böyledir. İnsanın gönlüne ilahi rahmet damlaları gelmeden önce esintiler gelir. Genişletir orayı, ferahlatır insanı. Sonra ilahi rahmet iner. Cenab-ı Hakk'ın sünnetullahı böyle. Maddi alemdeki yağmurların inişinde de böyle bir takım efendim nefahat diye ifade edebileceğimiz rüzgarlar vardır tatlı tatlı. Manevi rahmetlerin damla damla gönüllere inmesinden önce de önce nefahat iner. Hatta kültürümüzde, medeniyetimizde bir nefahat diye eser vardır. Bir de reşahat diye eser vardır. Birisi nefhalar demek, diğeri de efendim damlalar demek. Bu çok kullanılan bir ifadedir. İşte Hazreti Hüdayi de diyor ki bir gün diyor inşallah kerem rüzgarları, ikram-ı ilahinin nefhaları bir gün esecek diyor. Ben buna inanıyorum. Bunu ümit ediyorum. Çünkü kerim olan Mevlamızın lütfu inayetine sınır yok ve kulları böyle bir beklenti içine girdiğinde de onları ümitsiz olarak bırakmak kerim olan Mevla'nın efendim sünneti bu değildir. O kendine umanı boş çevirmeyen bir Rab'dir. Ümid edeni ümitsizliğe düşürmemek Rabbin sünnetidir. Rabbin kullarına olan uygulaması bu yöndedir. Öyleyse kerim olan Mevla'dan ümidi kesmemeli telkininde bulunur. Pür heva nefsin elinden nidelim neyleyelim. Hak bilir halimizi, hot kime ne söyleyelim. Geliniz imdi ulular yolunu soylayalım. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Diyor ki bu diyor heva ile dolmuş taşmış bu nefsin. Heva nefsin arzuları demek. Elbette bu nefsimizin, bu canımızın bir takım istekleri zaruridir. Hayatta kalması için efendim buna ihtiyacı vardır. Bir takım istekleri ihtiyaçlardır. Olmadığı zaman sıkıntıya düşür insan. Bir takım ihtiyaçları da fazladandır. İşte heva dediğimiz ya da büyüklerin hevayü heves diye ifade ettikleri çoğu zaman sınırı aşan nefsin istekleridir. Bu sınırı aşma iki türlüdür. Bir, gerçekten Allah'ın helallerini bırakıp haram dediği hususlara yönelmektir. Bu nefsin arzularıdır. Yemede, içmede, efendim, değişik alanlarda her birinde Cenab-ı Hakk'ın mübah kıldığı, helal kıldığı alanlar vardır, sınırlar vardır. Bir de aşılmasını istemediği efendim alanlar vardır. Nefis öyle açtır ki, öyle hırslıdır ki sadece helalle yetinmek istemez. Haramdan da pay almak ister. Helal kazancı vardır. Efendim daha fazla kazanma adına sınırı aşar. Haramdan da para kazanmaya çalışır. İşte nefsin hevası sınırı aşan hususlarda zemmedilir, kötülenir. İşte diyor ki Hazret, şu diyor pür heva yani işi gücü istek olan, gözü gönlü doymak bilmeyen, bu nefsin elinden nidelim neyleyelim, yani nasıl ne edelim de kurtulalım diyor. Gerçi diyor Cenab-ı Hak bilir halimizi, kime ne söyleyelim, kime şikayet edelim. Hak'tan gayri şikayet edeceğimiz bir merci mi var? Bu nefsin sultasını tutabilecek, efendim nefsi dizginleyebilecek Hak'tan gayri biri mi var? Hak da biliyor halimizi. En iyisi diyor geliniz, şimdi imdi ulular yolunu söyleyelim. Daha önce diyor bu yollardan geçmiş ve Allah'ın öncü kullarından olmuş büyük efendim itibar gören salihlerden olmuş, sıddıklardan olmuş, öncülerden olmuş ulu kullar var, büyük kullar var efendim. Gözümüzde, gönlümüzde bir şekilde yer etmiş öncüler var. Gelin diyor, bunların yolunu izleyelim. Yani şu nefsin elinden kurtulabilmek için kendi kendimize reçeteler yazmak, kendi kendimize yollar aramak iş değil. Yani buluruz, bulamayız. Ömrümüz buna yeter yetmez ama tecrübe edilmiş sonuçlar var. Efendim bu yoldan daha önce gitmiş büyükler var. Başarıya erişmiş kullar var. O zaman biz yeniden kendi kendimize yeni yeni şeyler üretmek yerine gelin şu ulular yolunu izleyelim diyor. Azizler yolunu, büyükler yolunu, salihler yolunu, sıddıklar yolunu izleyelim. İzleyelim, şayet izlersek böyle bir efendim güzellik, tevazu gösterir. o adımları takip edersek umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim, Allah diyor Kerim olan Mevla, inşallah bize de lütfunu gönderir. Biz de hiç olmazsa bu nefsin elinden kurtulanlardan oluruz. Nefsi tezkiye, kalbi tasfiye dediğimiz mesele, yani seyr-i sülük, yani insan olma ya da adam olma süreci. İşte bu süreç tarih boyunca medeniyetimizde denenmiş, birçok tecrübe edilmiş bir süreçtir. Arifler sürecidir, marifet ehli sürecidir, ehlullah sürecidir. Bunu takip edelim. Umarız biz de Mevlamızın, o kerim olan Yüce Rabbimizin lütfuna ermiş oluruz der. İz sürmek önemlidir. Şimdi evet, sürekli şu telkinler oluyor. Kendin ol, kendin ol, kendin ol. Tamam ama insan her hususta nasıl kendi olacak? Yani insanın aklı, herkesin aklı kendine yeter mi olacak? Kendi tecrübesi kendine yeter mi olacak? Bununla ne kadar yol alabilecek? Taklit, efendim, kuru kuruya taklit, körü körüne taklit kötüdür, zemmedilebilir. Ancak bilinçli taklit, bilinçli iz sürme akıllılık alametidir. Her şeyi siz keşfedemezsiniz. Keşiflerin tamamını yok sayıp sıfırdan başlarsanız bugün teknolojik anlamda da hangi noktaya nasıl erişebilirsiniz ki? Her alan bir önceki tecrübe, bir önceki bilgi birikimi üzerine bina edile edile büyür. İşte terbiye de böyledir. Tecrübe edilmişi yeniden tecrübe etmeye kalkarsanız ömrünüz yetmez. İmkanlarınız da yetmez. Fırsatınız da olmaz. Öyleyse Hazreti Hüdayi'nin bu tavsiyesine kulak verelim. Geliniz imdi ulular yolunu soylayalım, yani izleyelim. Umarız lütfu hidayet, inayet ede Mevla-i Kerim. Nefsü şeytana zebun eylemeye kullarını, aşık-ı sadıka asan getire yollarını, vara bülbülleri seyran ede dost illerini. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Diyor ki şu nefse ve şeytana, ya Rabbi diyor, kullarını zebun etme, esir etme. Onlara mahkum kalmayalım. Nefs ve şeytanın elinde oyuncak olmayalım. Zaten Mevla kullarını nefs ve şeytana esir olsunlar için yaratmadı. Artı onları kendi hallerine de bırakmadı. Peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi, Rabbani alimler ve arifler gönderdi, güzel kullar gönderdi. Daha bilinen bilinmeyen nice nice işaretler, beşaretler gönderdi. Allah kulunu şeytanın elinde, nefsin elinde oyuncak olsun diye yardımcısız bırakmadı. Yardımlar gönderdi. Ancak kimi kullar eğer bu yardımcıları peygamber olsun, alim olsun, arif olsun ya da efendim kitabullah olsun, bu yardımcıları yok farz ederse, kabul etmezse elbette o zaman nefsin ve şeytanın elinde zebun olmak onun kaderi olacaktır. Mahkum bir şekilde kendini dalalete bağlayacaktır. Eğer Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği akıl nimeti, idrak nimeti, firaset, basiret gibi nimetler efendim ve Kitabullah gibi nimetler, Resulullah gibi nimetler, Evliyaullah gibi nimetler bilinir, tanınır ve onlarla bir şekilde beraberlik sağlanarak nefis ve şeytana karşı zafer kazanılmak istenirse de kerim olan Mevla elbette kuluna yardım edecek ve kulunu felaha erdirecektir. Yine ikinci mısrada aşık-ı sadık-ı asan getire yollarını der. Der ki eğer diyor şunu biliyoruz ki bu yolda Hakk'ın rızasını isteme yolunda, vuslat yolunda kişi sadık olur ve Mevlasına muhabbetini artırır ve hatta aşık olursa biliyoruz ki bu zor yollar çok kolay aşılır. O zaman sanki bu mısraların altında şöyle bir niyaz da var. Ya Rabbi bizi nefs ve şeytanın elinde esir etme, sıdk-ı sadakat nasip eyle, muhabbet nasip eyle, hem de şiddetli muhabbet nasip eyle, yollarımızı asan eyle, kolaylaştır. Vara bülbülleri seyran ile dost dillerini, böyle olursa onların bülbülleri yani ruh kuşları bir şekilde, onların mana cihetleri, canları, öz canları, o zaman dost dillerini seyreder, kafeslerde kalmaz. Dünya kafesinde ya da ten kafesinde kalmaz onların ruh kuşları. O dost dillerini gezer, alemi melekuta kanat açar. Daha dünyadayken cennet kokularını hissetmeye başlar. O ilahi gülistanın, o gül bahçesinin bülbülü kesilir. Umarız lütfu hidayet, inayet ede Mevla-i Kerim. Mevla'dan diyor, böyle bir inayet, böyle bir yardım bekleriz. O yardım sayesinde ne nefsin esir olalım, ne şeytanın kölesi olalım, efendim, ne de böyle muhabbetsiz kalalım. Mülkü ko, malike bak, leylü nehar eden odur. Cemi ezdat eduben, unsuru çağır eden odur. Diyor ki, sen diyor şu mala, mülke, makama, şöhrete, itibara bakma. Malike bak, gerçek mülkün sahibine bak. Çünkü geceyi ve gündüzü halk eden odur. Yani bütün varlığı var eden odur. Esas sen onu gör. Aka karaya bakma. Cemi ezdade duben, unsuru çağır eden odur. Bütün diyor, zıtları bir araya toplayarak adeta dört unsuru, yani toprak, su, hava, ateş gibi dört unsuru bir araya da hallu hamur edip, ondan insan gibi bir varlık ve diğer varlıkları var eden odur. Biri yanıcı, biri yakıcı, iki maddeyi yan yana getirir. Su gibi yangınları söndüren bir varlık ortaya çıkarır. Mevla bu. Ona güç hiçbir şey yoktur. O her şeye kadirdir. Ateşi gülşen edip düşmeni yar eden odur. Dilerse o yakıcı ateşi gülistana çevirir. İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Düşmanları dost kılar. Tarihte görülmüştür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük düşmanlığı gösterdiği halde zaman içerisinde canını onun uğruna verebilecek kadar dost haline dönüştürür Mevla. Hayatta her zaman görülen şeylerdir. Bir zaman düşmanlık ettiğiniz nice kimselerle dostluk meclisinde oturursunuz. İşte dostu düşman eden, düşmanı dost haline dönüştüren güç ve kudret Mevla'dadır. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. İşte biz böyle bir Mevla'dan kerem umuyoruz. Böyle bir Mevla'dan yardım diliyoruz. Ona güç hiçbir şey yoktur. Onun yapamayacağı hiçbir husus yoktur. Öyleyse ümidimizi kesmemizi gerektirecek hiçbir konu yoktur der Hazreti Hüdayi. Mahz-ı fazlıyla esirgerse Hüdayi'ye yeter. Nazar-ı lütfu ile kâr-ı onar, işi biter. Zakiri zikreder ol, zikreden envara batar. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. Eğer diyor Cenab-ı Hak Hüdayi'ye, kendisini kastediyor mübarek, fazlıyla diyor bir yönelirse, İkramıyla bir yönelirse, rahmetiyle bir yönelirse daha Hüdayi ne ister? Artık bütün eksik gedik hiçbir şeyi kalmaz. Onun lütuf nazarları ile her türlü eksikliği tamamlanıverir. Şunu biliyoruz ki diyor, Cenab-ı Hak kendini zikredeni zikreder. Öyleyse zikreden kul nice nice nurlara batar. Önemli olan o zikri doğru yapsın, gereği kadar yapsın, edebine riayet etsin. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim Mevla. Böyle buyurunca, siz beni zikredin, ben sizi zikredeyim. Mevlamız bu müjdeyi verir. Öyleyse der, zikreden kişi Mevla'nın zikretmesine muhatap olacağından nice nice nurlara batar. Onda karanlık bir nokta kalmaz. İdrak dünyası parlar, fetaneti artar. Göremeyeceği alan kalmaz, basireti derinleşir, firaseti keskinleşir. Daha nice nice nurlara batar. Umarız lütfu inayet ede Mevla-i Kerim. İşte biz diyor bu sırları, bu nimetleri Mevlamızın haber vermesiyle öğreniyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Ama sadece duymakla, bilmekle de yetinmek istemiyoruz. Mevlamızın lütfundan beklediğimiz, onun inayetinden ümit ettiğimiz odur ki kerim olan bu Mevlamız bizi de onarsın, bizi de kemale erdirsin, bizi de gerçekten katında zikrettiği salih kullardan eylesin ki biz de onun nurlarına batalım. Esma nurlarına, sıfat nurlarına ve belki zati nurlarına. Cenab-ı Hak efendim bu ariflerimizin ümitlerinden de yüreklerimize ümit aşılasın da biz de Rabbimizden böyle güzellikler ümit eder hale gelelim. Ümit insanı büyüten, yeşerten, insanı kanat açıp uçuran bir sırdır. Onun için ümidin bittiği yerde insan biter diyoruz. Ümit varsa ümit var diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun efendim. Allah'a emanet olunuz.